Ayrım 40, bölüm 47, Washington DC, 19.35. Bir şeyler dönüyor Nicky, çok tuhaf bir şeyler. Nicky, viski bardağını dudaklarına götüren Brad Stelman'a baktı. Old Abbot Grill'deki özel localar ne konuştuklarını etraftan duyulmasını engelleyecek kadar özel olmasının yanı sıra, çevrelerindeki uğultu kimsenin yanındakilere kulak kabartamayacağı denli yoğundu. Stelman, viskisini yudumladıktan sonra bardağını masanın üzerine bıraktı. Nicky ise ısmarladığı Coca-Cola'ya dokunmamıştı bile. Ne demek istiyorsun? Sana söylediğimi yaptım. Andrews'ta üst düzey halkla ilişkiler subayı olan arkadaşımı aradım. Bir süre havadan sudan konuştuk. Hatta gelecek ay birlikte squash oynamayı bile kararlaştırdık. Ondan sonra sanki bu sabah Reagan'daki benmişim gibi gördüğüm yoğun askeri uçak trafiğinden söz ettim. Hiç çaktırmadan bütün bu askeri hareketliliğin nedenini sordum. Ve işte o zaman kafamın gerisinde bir şeylerin yolunda olmadığını gösteren ilk ışık çaktı. Nasıl yolunda gitmeyen? Aslında arkadaşlarım oldukça konuşkandır. Oysa Reagan'daki askeri hareketlilikten söz etmeye başlar başlamaz sanki telefondan uzaklaştığını hissettim. O konuya girmek bile istemiyordu. Stelman ısmarladıklarını bir tepsi üzerinde getiren garson kızı görünce sustu. Bir bonfile ile tütsülenmiş tavuk salatası. Garson kızı uzaklaşınca kaldığı yerden devam etti. İkisi de önlerindeki tabaklara bakmamışlardı. Ben de ısrar ettim. Soru sormayı sürdürdüm. O da tabii dedi. Neden söz ettiğimi biliyormuş. Reagan'dakiler bir tatbikatın parçası. Her zamanki askeri talimlerden endişelenecek bir şey yok. Ben de ona metropol polisindeki işimden arta kalan zamanda hala bağımsız gazetecilik yaptığımı söyledim. Bu konuda bana ayrıntılı bilgi verebilecek biriyle konuşmak istediğimi, Reagan'daki tatbikatı konu alan bir makale yazacağımı söyledim. Ne dedi? Elinden geleni yapacağını, doğru kişiyi bulur bulmaz bana haber vereceğini söyledi. Verdi mi? Hayır ama yarım saat sonra kafamda ikinci ışığı çaktıran bir şey oldu. Ne oldu? Polis müdürü telefon ederek beni bürosuna çağırdı. Odaya girdiğimde benzi soluktu. Sonra Andrews'taki omuz kalabalıklardan bir tanıdığının telefon ettiğini anlattı. Benim tatbikat araştırmamı duymuş. Tam olarak ne istediğimi öğrenmeye çalışıyormuş. Aynı zamanda metropol polisi için çalıştığım sıralar kaçak gazeteci olarak neler yazdığımı merak etmiş. Onun üzerine polis müdürüne Andrews'taki arkadaşıma anlattıklarımı tekrarladım. Oyunu sürdürdüm. Gazetelerle olan ilişkimi devam ettirmeyi düşündüğüm, hatta arada bir şeyler yazmak istediğimi söyledim. Müdür bütün nezaketiyle dinledi. Sonra Brad dedi, sana bir öğüt vereyim. Hem bir dost hem de patronun olarak. Bu askeri tatbikat hakkında yazı yazmayı unut. Kaçak gazeteci olarak çalışmayı da unut. Bana sorarsan ya metropol polisi için çalışırsın ya da hiç. Stelman viskisinden bir yudum daha aldı. Ondan sonra da yaptığım işte ne kadar başarılı olduğumu anlatmaya başladı. Beni yitirmekten korktuğunu, başımı derde sokarsam neden üzüleceğini söyledi. Ama yine de izlemesi gereken bazı kurallar olduğunu, bu kurallara göre de işimle çelişecek çıkarlar adında iş dışında çalışmamın imkansız olduğunu anlattı. Ona göre benim düşündüğüm şekilde haberciliğin işimle çelişeceğini söyledi. Stelman karşısındaki Nicky'ye baktı. Tabii tüm bu söyledikleri palavra Nicky. Belki yan iş olarak muhabirlik yapmamın konusunda haklı olabilir ama polis müdürünü tanırım. Sana boş zamanlarında yapman gerekeni söyleyecek adamlardan değildir. Oysa bu kez bana örtülü bir uyarıda bulundu. Burnumu bazı yerlere sokmamın istenmediğini belli etti. Geri adım atmamı istedi. Hangi noktadan geri adım atmanı? Stelman kafasını salladı. En ufak bir fikrim yok Nicky. Ama konu ne olursa olsun polis müdürünü titrettiği kesin. Adamın rahatsız olduğunu, hatta bir şeylerden korktuğunu görebiliyordum. Üstelik karıştığım her neyse zararsız bir şey olsa bana kesinlikle böylesine sert davranmazdı. Önemsiz bir askeri manevradan konuşuyor olsaydık Andrews'taki arkadaşımın sorumu üstlerine iletmesi söz konusu olmazdı eminim. Bunun arkasında çok daha önemli bir şeyler dönüyor olmalı. Polis müdürüne ne dedin? Duymak istediğini. Bir daha tekrarlamayacağımı, bütün öyküyü unutacağımı. Duyunca rahatladı tabii. Stelman ağzına koca bir yudum viski atıp bardağını bıraktı. Nicky adamın elini titrediğini gördü. Sonra bu akşam başka bir tuhaflık daha oldu. Beni gerçekten şaşırtan bir şey. Öylesine tuhaf ki sana söylemeden edemedim. Ne oldu? Anlattıklarıma gerçekten inanmayacaksın Nicky. Stelman'ın yüzü bembeyazdı. Nicky kaşlarını çattı. Anlat. Ve Stelman anlattı. Maryland 2015. Yağmur hafiflemişti. Karanlık orman hala güçlü lambalarla aydınlatılıyordu. Bir düzineye yakın sivil araba daha gelmişti. FBI ekipleri oyalanmamışlardı. Adli tıp uzmanı cinayet mahallini incelerken KIS ekibi koku algılayıcılarını, elle taşınabilir kimyasal monitörler çıkarmış, olay yerini ve çevresini tarayarak kimyasalı gösteren taşınabilir madde izi aramaya başlamıştı. Ekipler ince yağmurun altında çalışırken Collins Ford'un ön koltuğuna oturdu. Morgan yanına, Kurt da arkaya. Collins Maryland haritasını açmıştı. Tamam, bildiklerimizi bir tekrarlayalım. Adam Wentworth'ten sonra motosikletine atlıyor ve buraya geliyor. Neden? Eğer DC civarında güvenli bir evi varsa ve mantıklı hareket ediyorsa çatışmadan sonra oraya gidip kendini unutturmaya çalışması gerekir. Demek yolu ta Maryland'e kadar uzatmak mantıklı değil. Ya da ormanda bir şeyler sakladı, o sakladığını gidip almak veya en azından kontrol etmek zorunda. Ya da nereye gidiyorsa yolda ilerlerken bilmediğimiz bir nedenle durmaya karar verdi. Bunun anlamı gittiği güvenli evin DC'de olmadı. Aynı fikirde misin binbaşı? Kursk başını salladı. Mümkün. Katilin alarmdan önce 20 dakikalık bir zamanı olduğunu hesaplıyoruz. Ama adam bir profesyonel ve aşırı hız yaparak dikkat çekmek istemeyecek kadar da dikkatli. Demek ki olsa olsa 100 km ile gidiyor. Polisler onu aramaya çıktıklarında bu hızla buradan 30 km kadar uzaklaşmış olmalı. En çok 40 km. Bu mesafe bizi haritada nereye getiriyor Lou? Morgan not defterinden bir sayfa koparıp dikkatle katladı. Cetvel gibi kullandığı katlanmış kağıdı haritanın ölçeğine yaklaştırdı. Kalemiyle biri kağıdın tepesine biri de dibine iki işaret koydu. İki işaret arasındaki 10 santimlik ara 15 kilometreye denk geliyordu. Collins cep fenerini haritanın üzerinde tutarken Morgan kağıt cetvelinin yardımıyla her biri Maryland ormanlarından 40 kilometre uzakta 4 nokta işaretledi. Sonra da kalemiyle bu 4 noktayı birleştirecek bir daire çizdi. Collins parmağını dairenin içinde kalan alana koydu. Adamımız hala buralarda bir yerlerde olmalı. Oldukça geniş bir alandan söz ediyoruz Jack. Morgan haritayı inceledi. Kuzeyde DC'nin kuzeyinden, güneyde Prince George bölgesine kadar. Alexandria'dan da ta Chesapeake kıyısına. Katil daha da uzağa gitmiş olabilir dedi Kursk. Ya da polis çevirmesinden kurtulmuş veya araç değiştirmiş de olabilir. Bu bölgeden araç çalınıp çalınmadığını araştırmak gerekecek. Yaparız dedi Collins. Belki otobüse, taksiye ya da trene bindi. Onları da araştırırız. Motosiklet için bir bülten çıkartacağım. Bakalım bir yerlerde bulunacak mı? Benim düşüncem DC'den uzaklaşmak istedi. Yoksa buralara kadar neden gelsin? Ya da buralardaki ormanda bir yerlere sakladığı, gelip almak zorunda olduğu bir şey vardı. Belki sinir gazı ya da bir silah falan. Collins Morgan'a döndü. Bu bölge içindeki kiralıkların, ev, daire hatta karavan listesini çıkarmamız gerekecek. Otellerin, motellerin pansiyonlarında. Bu insanlar herhangi bir yerde kalıyor olabilir. Başlangıçta 47 kilometrelik bir daireyle yetineceğiz. Talihimiz yaver gitmezse daireyi genişletiriz. Morgan umutsuz görünüyordu. Bu dediğin çok zaman alacak. 40 kilometrelik bir çapın içinde sadece kiralık yüzlerce yer var. Otelleri falan saymazsak tabii. Yapılması gerek. Peki bu dairenin içinde oturan İslamcı terör yanlıları diye sordu Kursk. Elimizdeki listeleri taramaları için Murphy'nin birkaç adam görevlendirmesini sağlarım. Bakarım neyle karşılaşacağız. Bir de tabii Orta Doğu ve Çeçen kökenli doktorlar. Collins kendini bitkin ve umutsuz hissediyordu. Bu yeni ve devasa bir konuydu ve bu görevlerin yerine getirilmesi için Murphy'nin yüzlerce adam bulması gerekiyordu. Kursk yağmur damlalarıyla kaplı camın ötesine cinayet mahallinde çalışan, çevredeki ağaçların altını araştıran güçlü el fenerleriyle karanlığı yaran FBI ekiplerine baktı. Adamların tüm kalan kan lekelerinin kurbanlara ait olup olmadıklarını da bize söyleyecekler değil mi? Endişelenme Kursk. Eğer Gorev'in burada olduğunu gösteren en küçük bir DNA izine bile rastlarlarsa haberimiz olacak. Collins cep telefonunu çıkardı. Murphy'yi arayıp işe başlamasını isteyeceğim. Biraz dinlenmeye gerçekten ihtiyacım var. Ne dersin Jack? Morgan bitkin bir halde gözlerini ovuşturdu. Bir gün önce gece 11'den beri gözlerini kırpmadan çalışıyorlardı. Kursk daha da uzun bir zaman neredeyse 48 saattir uyanıktı. Collins Rus'un gözlerini açık tutmakta zorlandığını gördü. Burada işimiz biter bitmez birkaç saat uyuruz. 19.50. Bu akşam ofisten ayrılırken izlendiğim duygusuna kapıldım. Kim tarafından? Bilmiyorum Nicky. Old Abbott'taki locada otururlarken Stelman'ın yüzü endişeliydi. Öyleyse nasıl bu kadar eminsin? Saat 5'e doğru arabamla evime gidiyordum. Hemen arkamda beni izleyen bir otomobil gördüm. Koyu renk bir Chrysler. Sonra trafiğin içinde kayboluyor, ben de bu konuyu daha fazla düşünmüyorum. Ta ki 10 dakika kadar sonra evde mutfakta kahve yaparken pencereden dışarı sokağa bakana kadar. Evimin karşısında park edilmiş bir otomobil görüyorum. Aynı araba olduğundan kesinlikle eminim. İçinde 2 kişi var. 5 dakika sonra tekrar baktığımda araba yok. Ben de biraz koşmaya çıkıyorum. Koyu renkli arabayı hiçbir yerde göremiyorum. Eve geri dönerken bu kez biraz daha uzakta park etmiş başka bir otomobil görüyorum. İçlerinde yine 2 kişi. Sanki nöbetleşe çalışarak beni izliyorlar. Hayal görmüş olmayasın Brett. Nicky ne söylediğimi biliyorum. Heriflerin alınlarında yazılıydı. Profesyonele benziyorlardı. Polis ya da federaller. Hem unutmayalım polis müdürünün konuşması bir uyarıydı. Nedeni ne olursa olsun düş kurayım ya da kurmayayım arabadakilerin içindekilerin bir amacı vardı. Beni izlemek. Nicky'nin benzi attı. Sinirli sinirli çevresine restorandakilere baktı. Buraya gelirken de izlendin mi? İzlemeye çalışıyorlar ama ektim. Arabamı Çin mahallesinde bırakıp metroya geldim. Gerçekten seni izlemeye mi çalış? Evet, çalıştılar. Çin mahallesinden geçerken dikiz aynasından gördüm onları. İşte o zaman metroya binmeye karar verdim. Peşimden gelenler ikinci arabadakilerdi. Onları ektiğinden emin misin? Eminim Niki. 4 kez istasyon değiştirdim. Onları son gördüğümde Union'daydım. Yarım saat önce, sonra kalabalığa karışarak kaybolmayı başardım. Ondan sonra da emin olmak için 2 kez daha metro değiştirdim. Stallman çatalını bıraktı. Bonfilesine neredeyse hiç dokunmamıştı. Peçeteyle ağzını sildi. İkinci arabayı gördüğümde telefonlarımın dinlenebiliyor olacağını düşündüm. Onun için sana bir komşudan telefon ettim. Ne olursa olsun beni evden aramamanı sana söylememenin nedeni de bu. Söylediklerimden paranoyak olduğum anlamını çıkaracağını biliyorum Nicky ama değilim. İnan değilim. Bu konuda haklı olduğumdan emin olduğum gibi. Kötü kokan bir şeyler var. Sana inanıyorum. Şimdi önemli olan bundan sonra ne yapacağız? Bilmiyorum. Nicky kaşlarını çattı, kafasını salladı. Ama bütün bunların gerisinde bir neden olmalı. Bana anlattıklarından sonra içimden bir şey bunun önemli bir öykü, komplo olduğunu söylüyor. Kaldı ki sana anlatmadığım bir şey daha var. Ne o? Nicky o öğleden sonra Daniel'ın yuvasının karşısında gördüğü askerleri anlattı. Eve dönünce ordunun haklı ilişkiler bürosunu aradım ve çavuşun adını verdiği binbaşı Craig'le görüştüm. Binbaşı çok nazikti ama tatbikat hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi. Bana kalırsa söylediğinin fazla bir önemi de yok. Adamların üzerinde hangi birliğe dahil olduklarını gösteren bir kokart olmadığını da söyleyip bunun nedenini sorduğumda adım ve telefon numaramı istedi. Bir şeyler öğrendiği zaman ya da bu bilginin gizli olduğunu anladığında beni arayacağını söyledi. Ne kadar nazik olursa olsun ondan bir şey çıkmayacağını farkındayım. Atlatıldığımı anlarım. Nicky duraksadı. Polis tatbikatı konusunda başka bir şeyler bilmediğinden emin misin Brad? Sana söylediklerim dışında başka bir bildiğim yok. Üstelik önemli bir şey olsa bile polisteki omuzu kalabalıkların bana anlatacaklarını sanmıyorum. Ben piramidin çok aşağılarındayım Nicky. Basit bir sözcü. Editörünle konuşacak mısın? Nicky biraz düşündü, sonra hayır anlamında kafasını salladı. Şimdilik tek başıma hareket edeceğim. Elime sağlam bir şeyler geçene kadar. Bak Nicky, metropol polisindeki işimi kaybetmek son isteyeceğim şey. Ama benden yardım istersen hazırım. Yeterince yardım ettim bile. Başının derde girmesini istemem. Nicky uzandı, gülümsedi. Stenman'ın elini sevgiyle tuttu. Önerin için teşekkürler Brad. Yine de eğer polis müdürü bir şeyler biliyorsa gösterdiği tepkiden bildiği sonucunu çıkarıyorum. Üst rütbeli polislerin de bir şeyler biliyor olması gerek. Belki ortalığı biraz daha kolaçan etmemin yararı olur. Brad, ben hala gazeteciyim ki unuttun mu? Stenman da gülümsedi. Merak gazeteciliğin mayasında var. Endişelenme, dikkatli davranırım. Ya seni izleyenler? Bırak da ben düşüneyim. Stenman bir kağıda bir şeyler karalayıp uzattı. Arlington'daki ablamın telefonu. Benimle temas kurman gerekirse bu numaraya telefon et. Ama sakın evi ya da cep telefonumu arama. Bakarsın adamlar telefonlarımı dinlemeye almıştır. Bundan sonra ne yapacaksın? Keşke bilsem. Erkek arkadaşım FBI'de çalışıyor. Belki önce onunla konuşurum. Bakalım bir şeyler biliyor mu? Stenman'ın kaşları çatıldı. Neden daha önce sormadın? Jack ve benim bir kuralımız var. İşi hakkında hiç konuşmuyoruz. Ama dün gece bir telefon geldi. Hemen FBI merkezine gelmesi söylendi. Oldukça acil bir iş. O zamandan beri ondan haber almadım. Bak, şimdi düşünmeye başladım. Bu konu her neyse içinde polisler ve askerler varsa federaller de olmalı. Belki de Jack'i bunun için çağırdılar. Belki de bu konuyla uğraşıyor. İçinde olsa anlatacağına gerçekten inanıyor musun? Konuşacağını sanmam ama Jack açık ve dürüst biri. Beni yanıltmaya ya da konunun üstünü örtmeye çalışırsa anlarım. Bu bile bir başlangıç olabilir. Nicky, Jack'i hemen o anda restorandan aramak isterdi ama dışarı çıkıncaya kadar beklemeye karar verdi. Saatine baktı, 20:20. Çantasına uzandı. Gitmeliyim Brad. Saat 9'da annemin kaçırmak istemediğim bir bridge partisi var. Ben dönene kadar Daniel'a bakıyor. Bu kadar kısa zaman için bir bakıcı bulamadım. Yardımın için bir kez daha teşekkürler. Sana borçlandım. Kendine iyi bak, tamam mı? Nicky cüzdanını çıkarırken Stallman elini tuttu. Ben ısmarlıyorum. Öyleyse gelecek sefer benim hesabıma. Stallman'ın yüzü umutlu bir tebessümle aydınlandı. Bunu unutturma. Nicky ayağa kalktı. Stallman'ın yanağını okşadı. Stallman'ın eline değdi. Adamın sesi endişeliydi. Dikkatli ol Nicky. Eğer fazla derine battığını ya da başının derde girdiğini hissedersen beni ara, tamam mı? Maryland 2020. Testlerin tümü olumsuz. Yani malzeme burada değil miymiş? Hayır. Biz sadece kimyasal izine rastlayamadık Jack. Öylesine iyi kapatılmış olabilir ki en ufak bir şey sızmamıştır. Söz konusu sinir gazını düşününce herifler ani intihara karar vermemişse gaz sızdırmaz bir kaba konulmuştur mutlaka. Malzeme genellikle 2 ayrı evde saklanır. Bana sorarsan bunlar 2 malzemeyi ayrı ayrı hava sızdırmayacak şekilde kapatmış özel kaplarda ya da dayanıklı cam şişelerde tutuyorlardır. Belki de tehlikeli olmaması için ikisinde birden. Collins ormandaki araştırmaların sonucunu anlatan KIS ajanını dinledi. Onun yanında başka bir uzman, bir adli tıp teknisyeni duruyordu. Morgan ve Kirst de aralarında Ford'un içine sıkışmışlardı. Yani burada olabilir miydi? Eğer benden profesyonelce bir görüş istiyorsan hayır dedim Jack. Hayvan yuvalarının dışında orman toprağının karıştırılmadığını gördük. Malzemenin saklanacağı gizli çukur falan bulamadık. En azından şimdilik. Aramaya devam edeceğiz. Ya kimyasalları burada, sızdırmaz kaplarda, belki de bir karavanda saklayıp sonra yerini değiştirmişlerse? Morgan bu soruyu adli tıp teknisyenine sormuştu. Böylesine ağır bir sıvıyı nakletmek için 4 çekere ihtiyaçları olurdu değil mi? Buradan 50 metre kadar ötede bazı lastik izlerine rastladık ama bunlar tanığın 4 çekerine ait bence. Motosiklet lastiği dışında başka bir ize de rastlamadık Lou. Başka bir şeyler buldunuz mu? Teknisyen olumsuz anlamda başını salladı. Sıfır. Buradaki çocuklar çok iyi çalışmış. Görebildiğimiz kadarıyla gözlerinden hiçbir şey kaçmamış. Yine de devam edeceğiz. Bir şey bulursak haber veririz. Teşekkürler. Bir şey değil. İki ajan uzaklaşırken Morgan direksiyona, Kirst da arka koltuğa geçti. Collins sağ ön koltuğa oturdu. Dedi Kirst. Sesi uykusuzluktan kısık. Aklımdan geçeni söyledim binbaşı. Bu gece burada yapacağımız fazla bir şey yok. Collins iç karartıcı cinayet yerine bir baktı. Sonra Morgan'a başıyla bir işaret yaptı. Tamam Lou, buradan gidip biraz dinlenelim. 10 dakika sonra Collins'in cep telefonu çaldı. 4 numaralı otoyolda Morgan direksiyonda arka koltukta uyuklayan Kirst DC'ye doğru ilerliyorlardı. Gözlerini kapamış Collins irkilerek kendine geldi. Telefonun kapağını açtı, tanıdık sesi duydu. Jack, Nicky, telefon etmediğim için bağışlama, gırtlağıma kadar işe battım. Jack, konuşmamız gerek. Collins Nicky'nin sesindeki telaşı fark etti. Önemli bir şey olup olmadığını merak etti. Ne oldu Nicky, iyi misin? Daniel iyi mi? Daniel iyi, ben de öyle. Başka bir şey var Jack ama önemli. Bu akşam buluşmamız gerek. Bitkinlik Jack'in vücudunu sarmıştı. Uykuyu özlüyor, gözlerini açık tutmakta zorlanıyor, otoyolun ışıklarını karmakarışık seçiyordu. Yarına kadar bekleyemez minik, yorgunluktan devrilecek gibiyim sevgilim. Uzun bir gün geçirdim. Sesin hiç uyumamışsın gibi. Uyumadım. Dün akşamdan beri mi? Galiba. Bir sessizlik oldu. Canını sıktığım için özür dilerim Jack. Her ne yapıyorsan önemli olduğundan eminim. Collins sesindeki endişeyi hissetti. Hatta bir sessizlik daha oldu. Cevap vermeyince Nicky yeniden konuştu. Ama bu bekleyemez Jack. Gerçekten bekleyemez. Nicky lütfen yarın. Yarın konuşuruz. Şimdi olmalı Jack. Bu akşam olmalı diye ısrar etti Nicky. İstediğin yere gelirim ama bu gece olmalı. Ayrım sonu sayfa 388. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Coca-Cola. C-O-C-A, C-O-L-A. Prince George. P-R-I-N-C-E, G-E-O-R-G-E-E. Chrysler. CHRYSLER.